kusursuz bir bebek, daha iyi bir aileyi, daha iyi bir aile, çok daha iyi bir toplumu, iyi toplumlar da kusursuz bir insan ırkını getirir. Asırlardır tartışılan bir konu bu. Daha iyi bir aile ve daha iyi bir bebek gibi kavramlar yüzünden Amerika'da zamanında 65 binden fazla kişi kendi rızası olmadan kısırlaştırıldı mesela. O dönemlerde Amerika'nın gündeminde aynı zamanda evlilik dışı ve tecavüzden doğan çocukların henüz anne karnındayken öldürülmesi de yer alıyordu. Amerika Yüksek Mahkeme Yargıcı, topluma uymayan çocukların ihtiyaca muhtaç bir şekilde büyümesi yerine hiç dünyaya gelmemelerinin daha iyi bir seçenek olduğunu savunuyordu. Ben de hep bakamayacaksanız, muhtaç bir duruma getireceksiniz çocuk doğurmayın derim. Ama bu konunun tarihine baktığımızda deneylerin yapıldığı, bilim insanlarının ve devlet büyüklerinin üzerinde çalışmalar yaptığı öjenik kavramı karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu öjenik kavramı? Sınır Etkisi programında bugün sizlerle öjenik kavramının deyişiyle insan ırkının çürük elmalarını ayırmayı konuşacağız. Sınır Etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Aynen Beledi Podcast.
Peki öjeni nedir? Kelime anlamına bakacak olursak insan popülasyonlarının genetik frekanslarının kontrollü yönlendirmeyle iyileştirilmesi demek. Yani insan ırkının gen dağılımlarına müdahale etmek demek. İşte bu dağılımlarının istenen yönde değiştirilmesi anlamına geliyor öjenik. Bu genetikle oynanması size bir şey hatırlattı mı peki? Bilim kurgu filmlerinde çokça izledik. Anne baba doktora gider, teknoloji o kadar gelişmiştir ki çocuğum mavi gözlü olsun, ben sarı saçlı isterim hayatım. Tamam burnu küçük olsun ama tamam mı, sonrasında bir ameliyatla estetikle uğraşmayalım. Boyu da şöyle selvi boylu olsun. Evet tam bu fotoğraftaki gibi, öyle bir çocuk istiyorum. Ve doktor da mükemmel bir şekilde çocuğun genetikleriyle oynayarak mükemmel bebeği ortaya çıkarır. Günümüzde böyle bir şey yok. Hepimizin içinden keşke olsa dediğini biliyorum. Evet şöyle bir bakıldığında daha sonrasında estetiklerle ya da günümüz dünyasının dış görünüşünüze bakarak size ayrımcılık yapmasının hayaliyle çok güzel bir şey, çok güzel bir hayal gibi geliyor. Bu düşüncemizi yanımıza alalım. Tarihte yapılan öjeniğin toplum ahlakına, insan ahlakına uygun olup olmadığını tartışalım. Bu öjenik teknik olarak tamamen bilimsel olan bir müdahale. İnsan ırkından kimlerin çiftleşip kimlerin çiftleşmeyeceğine bir dış güç tarafından karar verilerek en uygun genetik kombinasyonlarının yaratılmasını hedefliyorlar. Doktor bey ben çocuğumun o adamdan değil bu adamdan olmasını istiyorum. Maalesef hanımefendi olmaz çünkü bu beyefendinin genetikleri toplum yapımıza uygun değil. Kısırlaştırılması gerekiyor. Biz sizin çocuğunuzu öbür beyefendiden yapalım, daha uygun bir çiftleşme olacaktır. Genetik kombinasyonunuz tamamen birbirine uygun. İşte öjenikte hedeflenen tam olarak buydu. Bu sayede de üstün insan ırkının yaratılması amaçlanıyordu. Ancak daha başta dediğimiz gibi bu isteğin etik ve ahlak ile çok ciddi sorunları vardı. İşte bu da karşımıza çok büyük bir problem olarak çıkıyor. Bir makale okumuştum bu konuyla ilgili. Şu soruyu soruyordu makalede. Bir şeyi yapabiliyor olmamız, yapmamız gerektiği anlamına gelir mi? Bu soruyu şöyle bir 2-3 saniye düşünelim. Milyonlarca cevabımız vardır bu soru karşısında. Büyük oturumlarda tartışılacak sorudur bu. Ve bu sorunun bilimsel bir cevabı da yoktur. Çünkü bilim bize iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı öğretmek konusunda pek de başarılı değildir. Bilim dediğimiz zaman sadece evrensel gerçeklik vardır. İşte bu yüzden çoğu zaman şöyle manşetler görürsünüz. Tarihin karanlık yüzü, tarihte yaşanmış en korkutucu deneyler, bilim adamlarından gelen insanlık suçları. Evet, ahlaki olarak baktığımız zaman bu konular insan hakları başta olmak üzere birçok ahlaki etiğimizi yıkıp geçiyor. Yanın bilim insanı olmak istiyorsan taş gibi olacaksın. Etik metik ahlak hiçbir şey kalmayacak. Hayır hayır hayır, bilime karşı bir savaş açmıyoruz burada. Bilim bize evrensel gerçeklikleri sunar. Bazı gerçekler canımızı yakabilir ama gerçektir. Asıl önemli olan bilimin bize verdiği bu gerçekleri ne yapacağımızdır, nasıl uygulayacağımızdır ve hayata nasıl geçireceğimizdir. İşte burada da her birimizin nasıl bir kişilikte olduğu çok önemli oluyor. Toplumu anlayan, toplumun dinamiklerini kavrayabilen bireyler olduğumuz zaman bizim diğer bireylerin özgürlükleri hakkında karar verecek bir konumda olmadığımızı anlayabiliriz. Öjenik dediğimiz şey, insanın insan olmasından ötürü özgür olabilmesi kavramına karşı olan bir kavram. İşte burada duruyoruz. İnsan olabilme özgürlüğü dediğimiz zaman öjeniği ya da insan ırkındaki mükemmelleşmeyi, sözde bize çürük gelen elmaları ayırmayı savunacak biri aynı zamanda baskıcılığı ve zorbalığı da savunacaktır. İşte burada da özgürlüğe ve özgürlükçülüğe karşı çıkacaktır. Öjeniği savunuyoruz diyelim. Peki, kimin kiminle çiftleşeceğine kim karar verecek? Kimin üreyemeyeceğine kısırlaştırılması gerektiğine kim karar verecek? A kişisi karar verecek diyelim. Peki bu kişinin bu kararı alma konusundaki yetkinliğinden nasıl emin olabileceğiz? Yani bu konudan bahsettiğimiz zaman şunu da düşünmemiz gerekiyor. Kim, hangi bir birey diğerlerinin doğuştan gelen özgürlüklerine, yani insan olmasına müdahale etme hakkına sahip olabilecek? He işte, burada bu soruları sormaya başladığımız anda mantıktan ve bilimden uzaklaşıyoruz. Mantık da bilim de bir yere kadar değil mi? Aslında öjeninin çok eski bir tarihi var. Platon zamanına dayanıyor. Devletin vatandaşlarını üreme aktivitelerini kontrol etmesi gerektiğini öne sürüyor Platon. Önemli düşünürlerimizden biridir, bunu da düşünmüş. Platon'a göre devlet insanların üremesini böyle kontrollü bir piyango gibi kararlaştırmalıydı. Yani torbadan kim çıkacak bakalım. Sen üreyebilirsin, sen üreyemezsin. Her bir çiftin bir evlilik numarası olmalıydı mesela. Peki bu numara neye göre verilmeliydi? Bireylerin sağlıklılık derecelerine ya da becerilerine, bu gibi değişkenlere göre belirlenmeliydi. Bu oyunda, yani bu piyagoda yüksek sayılara sahip olanların üreme şansının fazla olması gerekiyordu. Yani puanlama yapılacaktı insanlara bir nevi. Black Mirror'da hatırlıyorsunuzdur, bir bölüm vardı. İnsanlar sosyal medyadan birbirlerine puanlamalar vererek belli bir seviyeye ulaşıyordu, belli bir yaşam kalitesine ulaşıyordu. Eğer puanın azsa belli yerlerde belli aktiviteleri yapamıyordun. Senin yerin toplumda belliydi yani. Black Mirror o kadar da distopik bir düşünce filmi değilmiş diyebilir miyiz aslında? Geçmişte yaşanmış olayları günümüzün teknolojilerine bağlı olarak değiştirip değişkenlik gösterip aslında önümüze sermiş. Neden hep tarihten konuşuyoruz? Çünkü sürekli bir döngü halinde, dönemin değişikliklerine göre değişip değişip önümüze geliyor bu olaylar. Platon zamanına geri dönüyoruz. Platon zamanından sonra gelen bazı antik topluluklarda bu tip öjenik yaklaşımlarda da bulunmuşlardır tabii ki de. Mesela Spartalılarda doğan bebekler yaşlı bireyler tarafından kontrol edilip bu bebeğin yaşamını sürdürüp sürdüremeyeceğine karar verirlerdi. Ölmesi gerektiği düşünülen bebekler bir dağa götürülüp orada öldürülürdü. Hem de daha çok erkekleri öldürürlermiş. Çünkü erkeklerin hayatta kalması için beklenen özellikler çok daha fazlaymış. Ve onlara göre sadece güçlü erkekler hayatta kalmalıymış. Çok bahsederiz Adolf Hitler'den. Adolf Hitler de bu eleme yönteminden dolayı Spartalıları çok severmiş. Spartalılardan bahsettik, Romalılara da değinmezsek olmaz. Tabii ki de onlar da öjeniye benzer bir şekilde uygulama yapmışlar. Onlar da aynı şekilde uygun bulmadıkları bebekleri bir nehre götürüp boğarak öldürürlermiş. Tüm bunlar bir yana, öjeniyi ilk defa bilimsel bir tabana oturtup sistematikleştiren kişi kimmiş biliyor musunuz? Charles Robert Darwin'in kuzeni Prenses Galton. Galton fikirlerinin temelini Darwin evrimine dayatıyor. Galton daha zeki insanların, daha az zeki insanlardan daha az çocuk doğurduklarını düşünüyor. İşte bu sebeple de insan popülasyonları çok daha yavaş bir şekilde ilerleyebiliyordu. Galton amcamıza göre bu doğumlar kontrol altına alınabilirse sadece zekilerin daha fazla çocuk yapmasına izin verilebilirdi. Böylece de insanlar sürekli daha zeki toplumlara sahip olurlardı. Ve bu şekilde toplumlar mükemmel toplumlara doğru evrimleşebilirdi. Galton amcamızın bu fikirleri Darwin amcamıza göre tam bir sapkınlıktı ve çok şiddetli bir şekilde ona karşı çıkıyordu. Darwin'e göre insani değerler de bilim kadar önemliydi ve hiçbiri diğerinin önüne geçmemeliydi. Kuzeni Galton amcamızın ise fikirleri açık seçik bir şekilde insani değerleri, ahlaki değerlerin ihlaliydi. Kimse bir diğerinin üreme davranışlarına karışmamalı, ailevi yaşantısına müdahale etmemeli tabii ki de. O zamanlar bu uygulamalara, Galton amcamızın uyguladığı veya düşündüğü olaya öjeni denmiyordu. 1882 yılında Darwin'in yazdığı bir araştırmada Darwin öjeni kelimesini ortaya atıyor. 1904 yılında ise öjeniyi insanın doğum kalitesini arttırma ve en yüksek avantajı sağlama bilimi olarak tanımlıyor. Bir düşünce ortaya atıldı, uygulaması yapıldı ve isim kondu. Öjeni dendi. Peki sizce bu uygulamanın en pik yaptığı yüzyıl hangi yüzyıl? Tabii ki de 20. yüzyıl. 20. yüzyılın ortalarında en üst noktaya ulaşıyor öjeni uygulaması. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Japonya, Çin, İsviçre, Danimarka, hatta Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Norveç ve İsveç'te bu uygulama farklı farklı şekillerde hayata geçiriliyor. Ne kadar çok ülke saydım değil mi? İnsani ahlak yasasına baktığımız zaman, etik değerlere baktığımız zaman bu kadar çok ülkede 20. yüzyılın ortalarında ne kadar çok can alındığını hayal edebiliyor musunuz? Bu ülkelerde belirli dönemlerde devletin hangi çocukların sağlıklı, hangilerinin eksik olduğunu belirleme yetkisi olduğu ilan edildi. Belirli gruplar, belirli diğer grupların üreme aktivitelerine müdahale etti yani kısacası. Evet, dünyamızda bu yaşandı. Peki, en başta size sormuştum. Farklı bir şekilde sormak istiyorum bu sefer. Bu kadar konuyu konuştuktan sonra, sizce öjeniye gerçekten gerek var mı? Genetik bilimin varlığı öjeni fikrini biraz anlamsızlaştırıyor. Sebebini söyleyeyim. Öjeni çok yavaş bir evrimsel değişim. Yani yüzyıllar alacak bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekiyor ki toplum böyle gerçekten mükemmel seviyeye ulaşsın. Böyle bir mantık üzerine kurulmuş. Bizim filmlerde izlediğimiz teknolojinin gelişmesiyle genetiğin oynanması ve mükemmel bebekler yaratılması çok daha hızlı bir çözüm yolu olur. Çünkü genlere doğrudan müdahale edebildikten sonra seçilim diye bir şey olmayacaktır. Zaten insan dünyaya geldikten sonra istenilen şekilde, tırnak içinde istenilen bir şekilde dünyaya gelmiş olacaktır. Ama gelin görün ki hepimizin hayali olan o genetik değişmeyi, müdahaleyi günümüzün teknolojisiyle yapamıyoruz. Başından beri bahsettiğimiz etik ahlak, insan ahlakı, bu felsefeye baktığımız zaman bizim türümüzün yani insan ırkının biyolojik evrimi haricinde başka bir evrimi de var. Kültürel evrim. Yani sadece biyolojik yapımız üzerine konuşmak, bilimsel araştırmalar yapmak insan ırkını biraz hafife almak oluyor. Mesela insan üzerinde deney yapılabilecek kadar bilimsel gelişmişliğe sahip ülkelerin hemen hepsinde insanlar üzerinde deney yapılması yasak ve kısıtlanmış. Fakat diyelim ki bu yasaların gereksiz olduğu kanaatine vardık ve öjeniye izin verdik. İnsanların kendi evrimlerine yön vermesini doğal bir müdahale olarak görebilir miyiz sizce? Tabii ki de değildir. Öjeni dediğimiz şey yapay bir müdahaledir. İşte bu da iki uçlu dondurmalı değnektir. Ben net olarak tabii ki de doğal değil, yapaydır dedim ama bazılarına göre doğal olabilir. birkaç bilim insanı bir düşünceyi savunur. Diğer bilim insanları da başka bir düşünceyi tam tersini savunur. Öyle olur ya hep. Mesela bazı bilim insanları, bazı bilimsel araştırmalar öjeninin doğal bir olgu olduğunu savunuyor. Yani insan zihninin basit bir ürünü aslında. Diğer taraftan baktığımız zaman da ahlak yargıları ve etik de insan aklının diğer ürünü. Yani insan hem öjeni üretmiş hem de insan ahlakını, etik davranışları üretmiş. Aynı bilim insanlarının bir konuyu savunurken başka bir bilim insanlarının da diğer konuyu savunması gibi aslında. Dünya hep bu döngü üzerinde dönüyor. İşte bu döngüye baktığımız zaman çok büyük bir ihtimalle bizim sonumuz, yani insanın sonu, herhangi bir doğa olayından değil, kendi elimizle kendimizi yok etmemiz de olacak. Bazılarınız küresel ısınma mı dedi, doğa olayı mı dedi. Doğa olayı sebebiyle olsa da işte bu örnek verdiğimiz küresel ısınma da bizim sayemizde oldu değil mi? Bugünkü konumuzdan çıkaracağımız en önemli mesaj ne olması gerekiyor biliyor musunuz? İnsan zekası her şekilde mükemmel çalışıyor. Hepimiz övüyoruz zekamızı. İnsan mükemmel üstün bir varlıktır. Ama bu zekayı kullanmaya başlamamız gerekiyor. Birbirimizle boğuşmadan, birbirimize üstünlük sağlamadan, yani tırnak içinde sidik yarışına girmeden hepimizin, bütün insanlığın ortak düşmanı olan hastalıklara, savaşmamız gereken diğer konulara bakmamız gerekiyor. Onlara karşı güçlenmemiz gerekiyor. İnsanın insanla olan, birbirine karşı olan savaşı asırlara dayanıyor. Ama şunu unutmamalıyız. Hepimizin ortak noktası insan olmak. Ve bu ortak noktanın doğurduğu şey de hepimizin bir gün ölecek olması. Ve işte o zaman genetik üstünlüklerin, ülkeler arası savaşların hiçbir anlamı kalmayacak. Mükemmel ırk, üstün ırk gibi farazi emelleri hedef almaktansa kendimize, elimizde hali hazırda bulunan zekamızla insani değerlerimizi kullanarak insan ırkını bu şekilde geliştirebiliriz ve büyütebiliriz. Bugünümüze baksanıza, insan olarak bu yüzyılda olabileceğimiz noktadan çok uzaktayız hala. Hala savaşlar, ölümler, kıtlıklar, açlıklar, öjeniye benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Peki biz o noktaya neden hala ulaşamadık? Bir yerlerde bir yanlış var. Bunu mükemmel zekalara sahip olan insan ırkı olarak hep birlikte düzeltmemiz gerekiyor. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.
Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.